Merhaba, ben Mesut Çevik.
Selam, ben Erdi Özağ.
Bu videoda Erdi ile beraber hemen yanı başımızda duran Asus'un ROG ailesinden ROG Strix G model isimli dizüstüyü inceleyeceğiz. Bu oyuncu dizüstü bilgisayar için hemen en başta şunu söylemem lazım. Gerçekten çok güzel görünüyor.
Evet, Asus bu sene özellikle yeni jenerasyon oyuncu dizüstü bilgisayarlarında tasarıma epey kafa yordu. Zaten tasarım konusunda BMW ile bir işbirlikleri de var. O işbirliğin sonucunda ortaya çıkan modellerden birisi Strix G modeli. Şu an bizim önümüzde duran bilgisayar 17.3 inç boyutunda büyük olan modellerden bir tanesi ve aynı zamanda genel tasarım diline ve özelliklerine bakıldığı zaman Asus'un ürün grubunda şimdi Scar ailesi de var. Bu o jenerasyonun biraz daha fiyat performans odaklı versiyonu gibi düşünülebilir. Evet, dolu bir donanımı var. Evet, büyük ekranlı. Ama Scar ailesiyle kıyaslandığı zaman benzer fiyat diliminde yer ya da benzer konfigürasyon seviyesine sahip olan işte şasi yapısından bir takım ek fonksiyonlara kadar biraz kırpılmış, fiyat anlamında daha uygun fiyat pozisyonuna yaklaştırılmaya çalışmış modellerden bir tanesi.
Şimdi şöyle bir durum söz konusu. Zaten dikkat etmişsinizdir. Hareket ettirdiğinizde far ya da bilgisayarı kullandığınızda etrafında RGB aydınlatmayla masanızı aydınlatıyor. Ya kimi kullanıcılar biliyorum, hemen altta eleştiri yazacaklardır. RGB aydınlatma da şöyle oldu, yok evi işte diskoya çeviriyordu, böyle yapıyordu falan diye. Ben seviyorum. Sevenler de var dışarıda. Çünkü bu ürünler boşuna üretilmiyorlar. Tek başına bir dizüstü bilgisayarla masanızı bitiriyorsun ya RGB aydınlatma konusunda,
evet,
baştan sona.
Evet, U formunda bir alt ışıklandırması var. Pek çok dizüstü bilgisayarla kıyaslandığı zaman aslında ayrıştırabileceğimiz unsurlardan birisi de bu. Tamamını kapsaması bile dediğim gibi şu U formunda sağ soldan devam eden ve arka tarafta buluşan bir ışıklandırma sistemi var. Yine RGB ışıklandırmaya sahip olan bir klavyemiz var. Tabi buradaki ışıklandırma perky değil, yani tuş başına ışıklandırma özelleştirmesini bu modelde yapamıyoruz belki ama farklı bir ışıklandırma sistemine sahip olduğu aşikar. Özellikle akşam karanlık bir atmosferde gerçekten yanınızda oturan bir kişi için dikkat çekici bir ışıklandırma sistemine sahip olduğunu söyleyebilirim. Işıklandırma konusunda benim tek dikkat çektiğim nokta şu: klavyeden bağımsız olarak aç kapıyı alt tarafta yapamıyoruz. Belki orası sadece özelleştirilebilir.
Daha iyi olabilirdi. Ben şeyi söyleyeceğim. Ya karanlık bir odada çalışıyorsanız, ki birçoğumuz artık karanlık odalarda, loş odalarda çalışıyoruz, ambiyans aydınlatma olarak çok güzel oluyor bu yerde.
Evet, gerçekten
yani etrafta bir ambiyans oluyor. Çalışırken yani şimdi şöyle bir şey var, artık ofisler evlere sıkışmış, orada artık yaşamımızı sürdürür hale gelmiş durumdayız. Birçoğumuz için bunu söylüyorum. Tamam, sosyal hayatınız olabilir ama eninde sonunda vaktinizin çoğunu büyük ihtimalle bu erkeklerin mağarası olarak geçen, ini olarak geçen odalarımızda geçiriyoruz.
Benim direkt şeyde çalışma odam kapısından Men's Cave diye bir şey
evet,
var
işte.
Çerçeve var.
Yani oralarda ne yapıyorsunuz? Stres atacaksınız. Biraz daha hoş gözükmesi, zevkiniz uygun olması, o güzel. Şimdi biz eskiden minibüsçüler süslerken kızıyorduk minibüslerini. Adam da hayatını orada geçiriyormuş. O yüzden RGB aydınlatıyormuş meğer. Biz de şimdi evimizde bilgisayar aydınlatıyoruz ve hava atıyoruz. Adam minibüsü aydınlatırken şey diyorduk. Adama bak ya, minibüsü de böyle yapılır
bugün,
falan diyorduk.
Bugün işte
adamın hayatı orada geçiyor.
Bugün lüks bir araba aldığın zaman da ortam aydınlatması diye kadrandan kapı kollarına kadar ışıklandırmayı değiştirebiliyorsun. Sonuçta bu bir artık akım haline geldi. Bu bilgisayardır. Özellikle alt ışıklandırmayla ayrıştığını söyleyebilirim. Tabii aynı zamanda AuroSync desteği de var bu bilgisayarda. Yani AuroSync uyumlu Asus donanımları ya da benzer bir takım donanımlarla da bu bilgisayarın genel ışıklandırma kabiliyetini eşleyebilmek mümkün. Işıklandırma konusunda gerçekten hoş bir edası var bilgisayarın, onu söyleyelim.
Şimdi oyuncu dizüstü bilgisayarlarında bir akım var. Nedir? Diyorlar ki biz bunları profesyonel oyuncular için üretiyoruz. Yani eğer rekabetçi oyunlarda iyi olmak istiyorsanız bir FPS oyunu oynayabilirsiniz. Ne bileyim, benzeri League of Legends tarzı bir oyun oynayabilirsiniz. Ne istiyor kullanıcılar? Düşük gecikme sürelerine sahip, tepki süreleri yüksek monitörler istiyorlar. İşte burada böyle bir monitörümüz var. İşin enteresan tarafı 144 Hz IPS bir monitör kullanılması. 3 milisaniye gecikme süresine sahip. Biz Tian monitörlerin genelde kullanıldığını, panellerin kullanıldığını ve gecikme sürelerinin öyle düşürüldüğünü görüyorduk. Adamlar ellerinden geleni yapmışlar. IPS bir ekranla gelmiş.
Şimdi bu bilgisayarda, yani ROG G modelinde, Strix G modelinde farklı konfigürasyon seçenekleri var. Bize gelen ekran tarafındaki en aslında olgunlaşmış model 17.3 inç olduğunu söylemiştik. 15.6 var. 144 Hz olmayan da var bu arada, onu söyleyelim. Bu 144 Hz 3 milisaniye özellikle çok katılımcılı online oyunlarda, işte buna CSGO'dan tut, farklı pek çok oyunda halledebiliriz. Bu tarafta dediğim gibi hızlı ekranlar olan ihtiyaç bu bilgisayar tarafının ana adreslerinden konuların başında geliyor. Gerçekten hızlı bir ekranı var. Bunu oyunlarda hissedebiliyorsun. Tabii hızlı bir ekrandan keyif alabilmek için oynayacağın oyunda hızlı ekranı doldurabilecek bir donanıma ihtiyacın var. Biraz da ondan da bahsedeceğiz ama şunu söyleyeyim. Tabii bu bilgisayarda oyun oynadıktan sonra gündüz ya da iş vakti işte üretmek isteyebilirsiniz. Ekranının renk üretim kabiliyeti fena değil ama Asus'un ürün grubunda ya da rekabetçi bazı modellere bakıldığı zaman hani renk üretim kabiliyeti en iyi ekranlardan birisi dediği, burada üreticilerin genelde bir tercih yapması gerekiyor. Ya süper hızlı bir ekran olacak ya da daha iyi renk üretim kabiliyetine sahip olan, işte HDR desteği olan,
daha yavaş,
farklı, biraz daha yavaş tercihlerde bulunabiliyor ama ROG ailesinin bir üyesi olduğu için oyunlardaki ideal performans önemli. Bu bilgisayar biraz daha hızlı oyunları hedefleyen bir model olduğu için buradaki denge biraz daha performans tarafına kaymış durumda.
Şimdi klavyenin RGB aydınlatmaya sahip olduğunu söylemiştik. Erdi orada bir şeyi belirtti. Ne dedi? Tek tek tuşları aydınlatamıyorsunuz. Yani bunu isteyen kullanıcılar da var. Ama benim gibi önemsemeyen kullanıcılar da var. Bölge aydınlatma yapabiliyorsunuz, geçişler görebiliyorsunuz. Burada WASD tuşlarının özelleştirildiğini şeffaf görüyoruz. Şeffaf yapılmışlar. Nedir? O oyuncu temasını olabildiğince her yerde güçlendirmeye çalışmış firma. Kötü durmuyor, oldukça güzel. Tuşların geri tepkisi çok güzel. Yazarken basıp basmadığınızı çok net bir şekilde hissediyorsunuz. Geri tepkisini iyi veriyor. Üst tarafta çok basit çoklu ortam tuşlarımız var. Ses aç, kapa, mikrofonu kapa gibi. Mikrofonu kapa tuşu önemli. Belki bu dizüstü bilgisayarı genelde kullanmazsınız ama canlı yayın yaparken üstündeki mikrofonu kullanmak isteyebilirsiniz. O zaman mikrofonu kapat tuşuyla kapatabilirsiniz. Turbo fan tuşumuz var. Bastığınız zaman bilgisayar fan hızlarını ayarlayabiliyor buradan. Bir de ROG menüsünü açabildiğiniz ROG tuşumuz var. Onun haricinde diğer bu fonksiyon tuşlarımız F tuşlarının altına gizlenmiş durumda. Onları da yine FN tuşuna basarak kontrol edebiliyorsunuz.
Şimdi şeyi söyleyeyim, çok güzel bir noktaya değindin. Canlı yayınlar dedin. Sonucunda siz bu bilgisayarda canlı yayın da yapabilirsiniz. Twitch'te canlı yayın yapmak isteyebilirsiniz. Evet. Ya da başka bir platformda canlı yayın gerçekleştirmek isteyebilirsiniz. Bir dizüstü bilgisayar olduğu için tabii mikrofon dışında ve dahili webcam önemli konulardan bir tanesi. Webcam'e geçmeden önce şu detayı göstereyim bakın. Yakından bakıldığı zaman bu bilgisayarda ekran kas oranı oldukça iyi. Neresi çerçevesi bir konsept evet. var. Ekran büyüdüğü zaman çerçevesi kendisini biraz daha belli ediyor. Yani geleneksel bir dizüstü bilgisayarla kıyaslandığınız zaman ekrana baktıkça bakasınız geliyor. Çünkü çerçeveler minimalize edilmiş durumda. Ama buna bağlı olarak biz bu bilgisayarda neyi göremiyoruz? Webcam yok.
Ya şimdi dizüstü bilgisayarlarda webcam olması önemli. Neden önemli? Ya bakın günün sonunda bunu bir oyuncu olarak alabilirsiniz. Yayın yapmayacaksanız webcam ihtiyacınız olmayabilir. Ama öyle bir an geliyor ki bir görüntülü konuşma yapman gerekiyor. Bir iş başvurusu yapıyorsun. Adamlar seni oradan arıyorlar. Uzaktan bir toplantıya katılman gerekiyor. Devasa güçlü bir dizüstü bilgisayardan bahsediyoruz. 720p bir webcam koyman lazım buna. Yani. Bir dizüstü bilgisayar bu. Komple bir sistem. Bir webcam koy. Ben buna illa bir şey takmak zorunda değilim.
Bu bilgisayarda şöyle yapılmış. Opsiyonel Asus'un sunduğu bir kamera seçeneği var. Bu bilgisayara takabileceğiniz bir kamera seçeneği. Şimdi şöyle bir durum söz konusu. Bugün dizüstü bilgisayarların tamamına bakıldığı zaman marka, model, sınıf, fiyat fark etmeksizin genelde webcamler ihtiyacı belki görebilecek seviyede olanları var ama çoğu piyasadan alabileceğin iyi bir webcamle kıyaslanamayacak tabii kadar da değil. Kötü. Onu söyleyelim. Evet. Şimdi Asus'un buradaki yaklaşım görüntü kalitesini belki geliştirebilmek anlamında iyi. Ama opsiyonel olmasaydı daha iyi olurdu. Yani bunu alacak bütün kullanıcılara ver değil mi?
Kullanalım gerçekten. Şimdi kasa kalitesinde kullanıcının önemsediği bir şey var. Köşesinden tutup kaldırdığınızda kasa esniyor mu esnemiyor mu? 17 inçlik bir dizüstü bilgisayardan bahsediyoruz. Görebileceğiniz gibi kasa çıtırdamadan oldukça rahat bir şekilde taşınabiliyor.
Rigid yapısı var.
Evet. Kasa kalitesi olarak elinden geleni yapmış Asus. Ve üstten çok basınç uygulamanıza rağmen ki klavye kısmı genelde en zayıf kısmıdır dizüstü bilgisayarların. İçeri doğru esnediğini, kasanı çatır çutur ettiğini görmüyorsunuz. Bu konuda firmayı tebrik etmek
tabii
lazım gerçekten.
Scar serisine kıyaslandığı zaman bu full plastik bir gövdeye sahip. Evet. Aslında dediğim gibi yani sınıflandırmayı oluşturabilmek adına Asus daha pahalı fiyat seviyesindeki bazı modellerine göre burada materyal tercihinde biraz fiyata uygun hale getirmeye çalışmış. Onu da söyleyelim.
Tabii ki şimdi aksesuarlardan bahsediyoruz. Touchpad'e de değinmek lazım. Touchpad'i bence kabul edilebilir düzeyde. Büyüklüğü ortalama ama daha büyük olabilir miydi? Olabilirdi. Evet, touchpad ne kadar büyük olursa o kadar daha rahat kullanıyoruz. Tabii ki oyuncu dizüstü bilgisayarlarında her zaman firmalar şunu düşünüyor. Buna bir klavye dahi bağlayacaklar deniyor. Yani aynen. Bunu aslında
fareyi kesin takarsın klavyede duruma göre.
Yani klavye fareyle kullanacağınız ya da en azından bir fare takıp kullanacağınız bir bilgisayar olarak düşündüklerinden dolayı touchpad'e çok önem vermiyorlar ama en azından boş geçmemişler. Touchpad gerçekten kullanılabilir. Yani touchpad'le oyun oynayamazsınız tamam ama işlerinizi bunun üstünden halledebilirsiniz. Onu söyleyebilirim net bir şekilde.
Ya ben çok sık seyahat ettiğimiz için şeyi görüyorsun Mesut. Geçen hatta bir kahve zincirinde otururken baktım bir arkadaş toplantısını...
Erdi şey çok sever. Kahvesi önünde işte bilgisayarını açmış.
Yok. Toplantı yerken şimdi bir yerde oturmam gerekiyor. Anlatabiliyor muyum? Ayakta mı duracağım? Öyle bir halimiz yok. Şimdi bir arkadaş toplantıyı bir oyuncu bilgisayarıyla yapıyordum. Şimdi mesela küçük yuvarlak bir masada fareyi koyacak yerin olmayabiliyor. Evet, orada ya da uçakla seyahat ederken de ben oyuncu bilgisayarı taşıyanlar da görüyorum. Fuara gidiyoruz. Adam bilgisayar olarak bunu getirmiş. Aç koltuk yani koltukta fareyi koyacak yer bulamayabiliyor. Bu bağlamda bence touchpad kısmı önemli. Burada ben seninle aynı fikirdeyim. Yani yer var. Dikkat edersen bayağı da geniş bir yer var. Belki bir sonraki jenerasyonda touchpad büyütülebilir. Çünkü iyi bir touchpad genel deneyimi, genel yani illa bunu oyun olarak düşünmemek gerekiyor. Oyun dışı haricindeki kullanım deneyimi gerçekten çok geliştirebiliyor, etkileyebiliyor.
Şimdi giriş çıkış portları olarak baktığımızda Thunderbolt portunu görmüyoruz. Neden? Dedik ya bu birazcık daha böyle işte fiyatı kabul edilebilir düzeye insin diye bazı şeylerden feragat edilmiş bir model diye Thunderbolt portu yok mesela.
Ya muhtemelen bu bilgisayarı alacak kullanıcı, şimdi Thunderbolt tarafında genelde oyun söz konusu olacak temel beklendi. Harici bir ekran kartı kutusu takıp acaba böyle bir kombinasyon ortaya getirilebilir mi tarzında. Şimdi bu bilgisayarın özelliklerinden birazdan bahsedeceğiz. RTX 2060 ekran kartı var. Aslında pek çok kullanıcının Full HD'deki oyun ihtiyacını fazlasıyla karşılayabilecek bir donanımsal altyapıyı sağlıyor. Ama benim gönlümden geçen tabii ki olmasın. Geleceğe dönük olarak esneme çünkü şansı verebilen teknolojilerden bir tanesi. Ama mesela bana soracak olursam bu bilgisayardaki eksiklerden birisi SD kart okuyucusunun olmaması. Biz seninle bazen notebook incelerken şunu söylüyoruz. Ey arkadaş, şuna niye USB 2.0 kart okuyucusu koyuyorsun? 3.0 koysana. Evet. Şimdi karşımıza hiç olmayanı var. Şöyle, ya piyasadan 50 lira 60 lira kart okuyucusu alınabilir mi? Alınabilir ama yanına koymayı unutuyorsun. Kablosu bozuluyor, kırılabiliyor. Ya dolayısıyla bir entegre çözüm ihtiyaç her zaman var.
Ne yazık ki MacBook Pro'larla başladı. Adam kocaman makineye port bile koymadı. Yani SD kart okuyucu maalesef de çıkarttı. Sonrasında firmalar dedi ki demek ki oluyormuş. Demek ki olabiliyormuş kullanıcı
onlar
için.
Onlar satıyorsa bize satıyorsun.
Evet, sıkıntı yok diye çıkarttılar. Çünkü hepsi maliyet kalemi onlar için. $1 bile 500 bin tane makine sattığınızda $500 bin yapıyor. Ne kadar kısarsanız o kadar karlı bir iş. Çıkartmışlar. Çıkartmasalar iyi olurmuş. Şimdi makineyi genel olarak kapatıp şöyle baktığınızda yani çantaya falan sığabilecek incelikte ama soğutması için de yeterli bir kapasite sunulmuş bu tarafta. Güzel olan şey Ethernet ve benzeri bazı USB portların arkaya konumlandırılması. Bu ne işe yarıyor? Ya şimdi bunu masaüstü ikamesi olarak kullanan insanlar var. Yani evinde bir masaüstü bilgisayar yok. Bu dizüstü bilgisayar oluyor. Masada kullanıyor. İşte arkaya portları takarak çok rahat bir şekilde elinizin altında olmadan bunları kullanabiliyorsunuz.
Kablo yönetimi daha iyi yapabiliyorsunuz.
Kablo yönetimi çok daha iyi.
Bak sağ taraf
sağ
boş.
Sağ taraf bomboş. Orada arka tarafa koymuş.
SD kart okuyucu.
Evet, koyabilirler. Koyabilirmiş. Ve bu güç kablosu bile arkada. Yani o çok güzel. Arkadan şey da çok güzel duruyor bu arada.
Scar ailesinde mesela bunun üst versiyonlarında şurada özel mesela şurada Strix Logos koydukları yerde bunun özel bir USB teknolojisi var. Belki sen daha önce evet görmüşsündür. Koyduğun zaman oyun profillerini otomatik yüklemeye yönelik olarak bu biraz daha ekonomik versiyonu olduğu için bu kısmı kapatmışlar. Dolayısıyla ona bağlı olarak da sağ taraf biraz boş kalmış. Şimdi istersen biraz donanımına girelim.
Evet.
Şimdi 9. nesil Intel platformunu kullanan bilgisayarlardan bir tanesi bu. 9750H işlemcimiz var. Alt çekirdekli bir işlemci. Bunun konfigürasyonuna bağlı olarak 9300 işlemciyle alınabilen versiyon da var ama hani bir oyuncu bilgisayarından bahsediyoruz. 3 milisaniye ekran diyorsun, 144 Hz diyorsun, RTX 2060 diyorsun. Doğru bir kombinasyon olmaz. Ekran kart tarafında RTX 2060 var. 6 GB kendi grafik belleğiyle geliyor ve 192 bit desteğine sahip olan bir ekran kartı ki Full HD için hemen hemen her oyunu çok iyi bir seviyede oynamaya izin verir. 16 GB bellek var. Depolama tarafında bir kombinasyon durumu söz konusu. 256 GB'lık performans olarak makul bir SSD depolama çözümümüz var. Bir de daha fazla depolama alın çünkü oyun oynayacağız biz bu bilgisayarda. O ihtiyacı karşılayabilmek adına da 1 TB'lık bir Seagate Faraküda SSHD var. Burada da SSHD tercih standart bir mekanik disk yerine daha biraz iyi, daha doğru bir tercih olmuş. Genel olarak performansı etki eden bileşenler burada. Az önce sana ağırlığından bahsetmiştin. Tam rakamını da vereyim. 2.9 kiloluk bir ağırlığı var. Şurada da adaptörü var. Adaptör önemli bir konu.
Adaptör çok kaba değil.
Değil.
Ama tabii ki yine ağırlığa bunu da ekliyorsunuz ve 3 kilonun üstüne çıkıyorsunuz yani direkt olarak ağırlıkta. Adaptörü de taşımanız lazım. Bu makineler dizinizin üstüne koyun saatlerce çalışın makineleri değil. Yani bildir onun için dizayn edilmiyorlar. Özellikle oyun oynayacağım falan diyorsanız adaptör bağlı olmadan zaten RTX 2060 çalışmıyor. Onu da söyleyelim size.
Bu arada RTX 2060'dan bahsetmişken bu modelde G-Sync desteği yok. Onu da söylemiş olalım.
Şimdi modern oyunlar geçmeye başladı ekranda. Bunları da net bir şekilde görüyorsunuz. Ya RTX 2060 böyle bir işlemciyle beraber dediğimiz gibi şu an günümüz oyunlarını Full HD'de fazlasıyla oynatabilecek kapasitede. Zaten Nvidia tarafında özellikle 1660 Ti'nin üstü Full HD lüks kalmaya başladı. Aynen. Belki 2060'ın üstünü tercih edebilirsiniz ama bu modelde Full HD bir ekran olduğu düşünüldüğünde oyun ihtiyaçlarınız sadece bu sene değil önümüzdeki birkaç sene boyunca fazlasıyla bence karşılayabilecek donanıma sahip bir alet bu.
Ben de açıkçası şeyi söyleyebilirim. Hazır oyun performansından bahsetmişken throttling problemi yaşanıyor mu bilgisayarda hani. Sonucunda içeride kullanılan soğutma mekanizması da aslında kullanılan bileşenler için fena sayılmaz. Bu bağlamda kafalarda herhangi bir soru işareti yarattığını söyleyememiştiniz.
Şimdi oyun oynarken kulaklık tercih edebilirsiniz ama üstündeki ses sistemini de kullanmak isteyebilirsiniz.
Bu bilgisayarın bence en güzel tarafı tasarımı. Tasarım anlamda gerçekten çok güzel görünüyor.
Işıklandırma. Ya. Evet, evet. Çok
yani
iyi çıkartmışlar.
Gerçekten masaya koyduğunuz zaman göz alıcı bir ışıklandırma sistemine sahip. Donanım olarak da dediğimiz gibi pek çok oyunu fazlasıyla tatminkar seviyede oynatabilecek bir konfigürasyonu var. Tabii fiyat konusu görece bir konu. Kimisi için pahalı gelebilir, kimisi için belki farklı fiyat seviyelerinde farklı konfigürasyonlar toplanabilir ama Asus ROG Strix ailesi içerisinde bu sınıfı yani G ailesini biraz daha fiyat performans odaklı modeller olarak konuşlandırmaya çalışıyor. Bunun üzerine Scar ailesi var. Materyal kalitesi biraz daha farklı. Daha farklı ek teknolojileri bünyesinde barındırıyor. Bu arada tabii son detay olarak şeyi de göstereyim. Buradan da açmakta fayda var. Bunun kendi kontrol yazılımı var. Armory Create adını taşıyan. Buradan da yine bilgisayarın tüm bileşenlerini kontrol edebiliyorsunuz, özelleştirmelerini yapabiliyorsunuz.
Bu videoda Erdi ile beraber Asus'un ROG ailesinden Strixscale Model isimli oyuncu dizüstü bilgisayarını inceledik. Sizlere anlatmaya çalıştık. Umarım beklentinizi karşılayabilmişizdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.
Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.